Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل تُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları! Size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü ve mütahar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 13 Esven 1403 Hicri Kameri 2 Ramazan 1446 ve miladi 3 Mart 2025 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve günün siyasi yorumun ardından sırasıyla İran basından seçmeler, Ramazan ayı özel programı, kalıcı etir ve gençlik evleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Mesut Ketani akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Kur'an kafir güç sahipleriyle nasıl darınılacağını belirlemiştir açıklamasında bulundu. İsmail Bekai, dostlarımız politikaların sonuçlarını daha fazla düşünmeli dedi. İran milletvekili Azerbaycan Cumhuriyeti İran'ın dış politikasında özel bir konuma sahip olduğunu belirtti. İran Afganistan'dan uyuşturucuyla mücadelede daha fazla işbirliği talebinde bulundu. Ve Avrupa Birliği İsrail rejimine Gazze yardım engeli konusunda uyarıda bulundu. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran milletinin diğer milletlerle bir sorunu olmadığını ancak bugün geniş bir kafir veya münafık güç cephesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. İmam Hamenei dün Ramazan ayının ilk gününde Kur'an ile Ünsiyet Meclisi'nde uluslararası tanınmış kariler ve akademisyenlerle bir araya geldi. Burada bireysel, toplumsal ve ulusal düzeyde Kur'an'ın şifa veren öğretilerine duyulan ihtiyaca dikkat çekerek şu vurguda bulundu. Kur'an toplumu, Kitabullah'ın manevi pınarlarını insanların kalplerine, düşüncelerine ve dolayısıyla davranışlarına ve eylemlerine akıtacak şekilde hareket etmelidir. İslam İnkılabı rehberi Ramazan ayını müminler için büyük ve gerçek bayram olarak nitelendirerek Kur'an'ın bitmek bilmeyen kaynaklarına olan ihtiyacın toplumsal problemlerin çözümü için ciddi ve gerçek bir ihtiyaç olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi ilahi kitaba bireysel ihtiyaçları açıklarken Kur'an kıskançlık, cimrilik, kötü zan, tembellik, bencillik, heva ve heves peşinde koşma, bireysel çıkarları toplumsal çıkarlara tercih etme gibi insan ruhunun ve ahlakının tüm hastalıklarının şifasını içermektedir dedi. Toplumsal ilişkiler bağlamında ise sosyal adalet başta olmak üzere ki bu tevhidten sonra İslam'ın en önemli meselesidir. Tüm sosyal problemlerin çözümü için Kur'an'a başvurulması gerektiğini vurguladı. Ayetullah Hamenei, Kur'an'ın diğer ülkelerle olan ilişkiler konusunda da açık ve kesin bir kılavuz olduğunu belirterek şunları kaydetti. İran milleti diğer milletlerle bir sorunu olmamakla birlikte bugün geniş ve kafir veya münafık güç cephesiyle karşı karşıyadır. Kur'an onlarla farklı aşamalarda nasıl davranılması gerektiğini açıkça belirtmiştir. Ne zaman onlarla konuşulacağı, hangi aşamada işbirliği yapılacağı, hangi durumda yumruk vurulacağı ve ne zaman kılıcın çekileceği Kur'an'da belirtilmiştir. Son olarak anlamların kavranmasının kıraat üzerindeki etkisine değinen İslam İnkılabı rehberi, kıraatın mucizesi Kur'an'ın anlamlarının kalplere akması ve ona uygun hareket edilmesidir dedi.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Bekai haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai bugün haftalık basın toplantısında Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına yanıt olarak Türk dostlarımızın politikalarının sonuçları ve etkileri üzerine daha fazla düşünmeleri gerekmektedir dedi. Diplomasi sözcüsü basın toplantısında Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın İran'a yönelik yapıcı olmayan açıklamalarına ilişkin ve iki ülke ilişkilerinin olumsuz bir yöne eğilim gösterip göstermediği sorusuna şu yanıtı verdi. Türkiye ile ikili ilişkilerimize büyük değer veriyoruz. İki ülke arasındaki tarihi ve komşuluk ilişkilerinin öneminin ve karşılıklı menfaatlerin farkındayız. Sözcü iki ülkenin akılcı bir yaklaşımla görüş ayrılıklarını ve farklı bakış açılarını çözebildiklerini ve bunun ilişkilerine zarar vermediğini vurguladı. Bekai duyduğumuz ve ne yazık ki defalarca tekrarlanan açıklamalar yapıcı değildi. Bu nedenle İran'ın bu konudaki tutumunun açık ve net bir şekilde ifade edilmesi gerekiyordu dedi. Bölgede son 3-4 ay içinde yaşanan olayların sonuçlarının giderek daha belirgin hale geldiğini belirten Bekai, Siyonist rejimin bölgedeki ve Suriye'deki eylemlerinin etkilerini her geçen gün daha net görüyoruz. Bu nedenle Türk dostlarımızın politikalarının doğurduğu sonuçları daha fazla değerlendirmeleri gerekmektedir ifadelerini kullandı. Bekai bizim Türkiye'nin ve diğer ülkelerin önceliği güvenli ve çatışmalardan uzak bir bölge inşa etmek olmalıdır. Bu hedef doğrultusunda kararlıyız ve Türkiye'nin de iki ülke arasındaki ilişkileri koruma ve geliştirme konusunda bilinçli ve istekli olduğuna inanıyoruz. Bu yolu birlikte devam ettirmeyi umuyoruz dedi. Bekai Lübnanlı yetkililere atfedilen ve İran'ın bu ülkedeki rolüne ilişkin iddialara yönelik bir soruya şu yanıtı verdi. İran ve Lübnan arasındaki ilişki uzun bir geçmişe sahiptir ve her zaman karşılıklı saygıya dayalı olmuştur. Lübnan halkı ve hükümetiyle çok iyi ilişkilerimiz var. Ve İran İslam Cumhuriyeti ile Lübnan arasındaki ilişkiler Birleşmiş Milletler üyesi iki devlet olarak uluslararası kabul görmüş kurallara dayanmaktadır. Ve ayrıca İran'ın Lübnan direnişi ile çok yakın bir ilişkisi olduğunu vurgulayarak Lübnan direnişinin Lübnan hükümetini güçlendiren ve destekleyen ayrılmaz bir parça olduğuna inanıyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika Dış İlişkiler Komitesi'nin Batı Şeria'nın ismini değiştirme kararına ilişkin bir ismin değiştirilmesi sahadaki gerçekleri ortadan kaldırmaz değerlendirmesinde bulundu. Bekai Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın son raporuna ve İran'ın nükleer silaha yaklaşması iddialarına dair ajans genel direktöründen beklentimiz yetki ve görev alanı çerçevesinde hareket etmesidir. Siyasi spekülasyonlara dayalı açıklamalar yapmak ne yetkileri dahilindedir ne de sorunun çözümüne katkı sağlar. Aksine yapıcı etkileşime zarar verir dedi. İsrail'in Gazze geçişlerini kapatma kararına ilişkin bir soruya yanıt veren sözcü, ateşkes uygulanıyor gibi görünse de farklı bir yöntemle soykırım devam ediyor. Yani şu an bombalama olmaması İsrail rejiminin soykırımı durdurduğu anlamına gelmiyor dedi. Bekai, Rusya'nın İran ile Amerika arasında arabuluculuk önerip önermediğine dair bir soruya, bu tür konuların önemine binaen birçok taraf iyi niyet göstergesi olarak bu meselelerde yardımcı olabileceklerini belirtiyor. Dolayısıyla ülkelerin bu yönde önerilerde bulunmaları doğaldır yanıtını verdi. Son olarak Amerika Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı ile yaptığı iddia edilen aşağılayıcı müzakereye dair bir soruya yanıt veren Bekai, bölgemiz için en önemli konu güvenliğin yerel ve iç dinamiklere dayanmasıdır. Batı Asya ve Fars Körfezi bölgesinde istikrar ve güvenliği sağlamak için bölge ülkelerinin kendi kaynaklarına ve içsel güçlerine güvenmesi gerekmektedir. Hiçbir üçüncü tarafa bağımlı olunamaz ve bu her zaman İran'ın politikası olmuştur. Güvenlik dışarıdan ithal edilebilecek bir mal değildir ifadelerini kullandı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolibur.
Haber bültenimiz devam ediyor. İran İçişleri Bakan Yardımcısı Afganistan'daki Taliban yönetiminin uyuşturucuyla mücadelede daha fazla işbirliği yapmasını talep etti. Güvenlik ve kolluk işlerinden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Ekber Pur Cemşidiyan, pazartesi günü Tahran'da Afganistan Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele İşleri Bakan Yardımcısı ile düzenlenen ortak toplantıda yaptığı açıklamada, Afganistan'da uyuşturucu ekimi, alım ve satımının yasaklanmasının önemli bir adım olduğunu belirterek, bütüncül bir strateji oluşturmasıyla daha büyük sonuçlar elde edileceğini söyledi. Pars Today'in İran'a dayanarak verdiği habere göre İran İçişleri Bakan Yardımcısı İran'da yaklaşık 4,5 milyon yasal ve 2 milyon yasa dışı Afgan göçmenin yaşadığını hatırlatarak İran milleti ve devletinin Afgan milleti ve hükümetiyle daha fazla etkileşimde bulunma ve ikili sorunları çözme iradesine sahip olduğunu vurguladı. Pur Cemşidiyan iki ülke arasında özellikle İran'ın su hakkı meselesi gibi bazı sorunlara değinerek su hakkının İran milleti için meşru ve yasal bir hak olduğunu belirtti ve bu sorunun çözülmesiyle ekonomik ve güvenlik alanlarında daha iyi sonuçlar alınabileceğini ifade etti. Afganistan Taliban yönetiminin İçişleri Bakan Yardımcısı Molla Abdulhak Hemkar ise İran'ın son birkaç on yıldır Afgan mültecileri misafir etmesinden dolayı teşekkür ederek Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede güvenliğin sağlandığını vurguladı. Önceden birçok alanda güvensizlik ve yaygın yolsuzluk olduğunu belirten Hemkar ancak şu anda Afganistan'daki yetkililerin halkına hizmet ettiğini ifade etti. Taliban yetkilisi Kabil ve Tahran arasında uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan işbirliğine de değinerek İslam dinine göre uyuşturucunun haram olduğunu ve Taliban'ın şeriat kuralları gereği bu maddeyle mücadele etmeye mecbur olduğunu söyledi.
Filistin İslam Liderliği İş Hareketi Hamas, Siyonist Rejim Başbakanı'nın ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze şeridinde gerilimi yeniden tırmandırmaya çalıştığını duyurdu. Sahab Haber Ajansı'nın haberine göre Hamas, pazar günü yayınladığı bildiride Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik insani yardımları durdurma kararı ve askeri kışkırtıcı eylemlerinin ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğunu ve bölgede gerilimin yeniden tırmanmasına neden olacağını vurguladı. Hamas ateşkes anlaşmasına ve esir takası sürecine tam bağlılık gösterdiğini de vurgularken, Siyonist rejimin insani yardımları engellemekle kalmayıp Gazze'de yüzden fazla sivili katlettiğini ifade etti. Hamas, Amerika ve Batı'nın Siyonist rejimin Gazze'deki kışkırtıcı ve suç teşkil eden eylemlerinin sessiz kalmasını defalarca eleştirerek Siyonist esirlerin geri dönmesinin tek yolunun İsrail'in ateşkes anlaşmasına bağlı kalması ve esir takasının ikinci aşamasının derhal başlaması olduğunu belirtti. Hamas'ın bu açıklaması ise Siyonist rejim başbakanlık ofisinin Ramazan ayı ve Yahudilerin Pısa bayramı boyunca ateşkesi uzatmaya hazır olduğunu ancak bunun için Hamas'ın İsrail esirlerin yarısını serbest bırakması gerektiğini duyurmasının ardından geldi. Netanyahu'nun ofisi Gazze'de ateşkesi defalarca ihlal eden tarafın İsrail olduğunu görmezden gelerek Hamas'ı suçladı ve İsrail'in müzakereler başarısız olursa 42. günün ardından savaşı yeniden başlatma hakkını saklı tuttuğunu ileri sürdü. İbranice'ye yayın yapan Vala Haber sitesi, İsrail'in Hamas ile yapılan anlaşmanın ikinci aşamasından tamamen geri çekildiğini ve yalnızca Amerika'nın önerdiği Ramazan boyunca ateşkesi uzatma planına dikkate aldığını bildirdi. Bu arada Hamas yetkililerinden Mahmud Mardavi, Amerika ve İsrail'in ateşkesin ilk aşamasını uzatma ve ikinci aşamaya geçmeme teklifine karşı olduklarını belirterek, Siyonist esirlerin serbest kalmasının tek yolu anlaşmanın tamamlanması, ikinci aşamaya geçilmesi, ardından kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır dedi. Açıkça görülüyor ki Amerika ve Siyonist rejimin bu sahte önerisi ateşkes anlaşmasına yönelik taahhütlerini açıkça ihlal ediyor. Oysa anlaşmanın ilk aşamasının uygulanmasıyla birlikte ikinci aşama için müzakerelerin başlaması gerekiyordu. Ancak Siyonist rejim süreci baltaladı. Hamas defalarca hiçbir esiri kapsamlı bir anlaşma olmadan serbest bırakmayacağını ve Siyonist rejimin şantajına boyun eğmeyeceğini duyurdu. Geçen cumartesi günü ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının son günüydü. Mısır, Katar ve Amerika Arabuluculuğunda yolunda sağlanan ateşkesin ilk aşamasının tamamlanmasının ardından tüm tarafların taahhütlerine bağlı kalması durumunda ikinci ve üçüncü aşamalara geçilmesi planlanıyor. Anlaşma tarafların esirlerin serbest bırakılmasını öngörüyordu ve şu ana kadar 5 aşamada esir takası gerçekleşti.
Uluslararası kuruluşlar, Siyonist rejimin insani yardımları savaş aracı olarak kullanmasının Gazze'de insanlık felaketine yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü yayımladığı bildiride insani yardımların savaş aracı olarak kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak Gazze şeridi sakinlerinin büyük ölçekli insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti. Örgütünün açıklamasına göre Siyonist rejim yardımların ulaşmasını engelleyerek onları bir pazarlık aracı olarak kullanıyor ve bu durumun yıkıcı sonuçları olacak. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün Acil Durum Koordinatörü yaptığı açıklamada İsrail bir kez daha bir halkın yardımlara erişimini engelledi ve bunun yıkıcı sonuçları olacak ifadelerini kullandı. Yoksulluk, açlık ve adaletsizliği ortadan kaldırmak için çalışan Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam ise Siyonist rejimin Gazze'ye yardımların girişini engellemesinin mantıksız bir karar olduğunu ve bunun toplu bir cezalandırma anlamına geldiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Üst Düzey İnsani Yardım Yetkilisi Tom Fletcher de Gazze şeridine insani yardımların kesilmesi endişe verici bir girişimdir dedi. Siyonist rejimin başbakanlık ofisi pazar gecesi yaptığı açıklamada savaş bakanı, üst düzey güvenlik yetkilileri ve müzakere ekibin katıldığı bir güvenlik toplantısının ardından Amerikan başkanının Batı Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önerdiği geçici ateşkes planı kabul ettiklerini duyurdu. Bu plana göre 42 günün ardından müzakereler başarısız olursa Siyonist rejim savaşı yeniden başlatabilir. Bu madde önceki Amerikan yönetimi tarafından desteklenmiş ve mevcut yönetim tarafından da onaylanarak anlaşmaya dahil edilmişti. Bu gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Siyonist rejim Hamas'a baskıyı artırarak Amerikan temsilcisinin sunduğu öneriyi kabul ettirmeye çalışıyor. Bununla birlikte Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, alışmanın ikinci aşamasının uygulanmasını talep ederek Amerika'nın önerisinin Siyonist rejimin imzaladığı taahhütlerden kaçınmasının açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Avrupa Birliği, İsrail rejiminin Gazze şeridine insani yardımların girişini engellemesine karşı uyarıda bulundu. Pars Today'in İNA'ya dayandırdığı haberine göre Avrupa Birliği Dış Politika Sözcüsü Enver El-Anuni, pazar gecesi yaptığı açıklamada İsrail rejiminin Gazze'ye tüm insani yardımların girişini durdurmak kararının insani sonuçları olacağını belirtti. El-Aluni, Avrupa Birliği'nin ateşkesin ikinci aşaması ile ilgili müzakerelerin hızla yeniden başlamasını talep ettiğini ve Arabuluculuları güçlü şekilde desteklediğini ifade etti. Avrupa Birliği Dış Politika Sözcüsü, Filistin'e ihtiyaç sahiplerine eksiksiz, hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardım sağlaması ve uluslararası insani kuruluşların Gazze'de güvenli ve etkili bir şekilde çalışabilmesi yönündeki taleplerini vurguladı.
Afganistan'daki Taliban hükümeti Amerikan eski başkanı Donald Trump'ın Çin'in Bagram hava üssünden askeri varlığı olduğu yönündeki açıklamalarını yalanladı. Bagram Havaüssü 2001 yılında Amerika ve müttefiklerinin Afganistan'daki askeri operasyonları sırasında Amerikan ve İngiliz askerlerinin kontrolüne geçti. Batılı güçler tarafından bölgedeki en önemli asker üslerden biri olarak kullanılan Bagram aynı zamanda mahkumların tutulduğu bir kamp olarak da işlev gördü. Ağustos 2021'de Afganistan'ın önceki hükümetine bağlı askerlerin teslim olmasının ve Amerikan birliklerinin üstten çekilmesi ardından Bagram Taliban'ın kontrolüne geçti.
İngiltere hükümetine ev sahipliğinde Londra'da güvenliğimiz geleceği başlığı altında düzenlenen bir toplantıya Ukrayna'yı destekleyen bazı Avrupa liderleri ve yetkililere katıldı. Toplantıya Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Ukrayna, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Finlandiya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Kanada, Türkiye, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa gibi önemli isimler katıldı. Ancak Macaristan ve Slovakya gibi ülkeler toplantıya katılmadı. Bu ülkeler Ukrayna Savaşı'nın sürdürmesine şiddete karşı çıkmaktadır.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Gazze'de ateşkesin geleceği başlığı altında. Siyonist rejimin ve özellikle Netanyahu'nun Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesini engelleme yönündeki çabalara devam ederken, anlaşmanın geleceğine çeşitli senaryolar öne sürülüyor ve savaşın yeniden başlatılması senaryosu da gündeme getirildi. Ancak uzmanlara göre bunun uygulanması çok zor. Hamas ile İsrail rejimi arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre ikinci aşama için 3 Şubat'ta başlaması gereken müzakerelere başlanmadan anlaşmanın 42 günlük ilk aşaması 1 Mart'ta sona erdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail'in Gazze şeridinden tamamen çekilmesi, Gazze'yi yeniden inşa sürecinin başlatılması ve tam bir ateşkes sağlanmasını öngören ateşkes anlaşmasının siyasi kısmını uygulamaktan yana olmadığı açıkça görülürken anlaşmanın ikinci aşamasının kaderi belirsizliğini koruyor. İlk aşamada Filistin direniş grupları 33 Siyonist eseri serbest bırakma taahhütlerini yerine getirdi. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam tuayları geçen hafta 7. grup olan 602 Filistinli esirin yanı sıra 23 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakılması karşılığında 4 Siyonist esirin cenazelerini teslim etti. Buna karşılık Siyonist rejim ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerinin çoğunu yerine getirmemiş, birinci aşamada anlaşmanın insani protokolünü ihlal etmesinin yanı sıra bu aşamanın sona ermesiyle ikinci aşama müzakerelerinin de başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur. Oysa ateşkes anlaşmasının metnine göre İkinci aşamaya ilişkin görüşmelerin birinci aşamanın 16 gününde başlaması gerekiyordu. Bu durum ışığında Gazze şeridindeki ateşkesin akıbetine ilişkin çeşitli senaryolar öne sürülüyor. İsrail müzakere heyetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında müzakereler için 27 Şubat tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği açıklandı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun görüşmelere devam etmek için müzakere heyetine Kahire'ye gitme talimatı verdiği kaydedildi. Açıklamada müzakerelerin hangi konuda yürütüleceğine dair bilgi paylaşılmadı. Ancak İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Perşembe günkü görüşmelerin amacının daha fazla Siyonist eserin serbest bırakılması karşılığında ilk aşamanın uzatılması için müzakerelerde temelde ortak bir zemin olup olmadığını görmek olduğunu söyledi.
Netanyahu müzakerelerin devamını engellemek için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın desteğine güvendiği anlaşılıyor. Donald Trump, Netanyahu'ya Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasının uygulanması konusunda ise baskı yapmayacağını defalarca dile getirmiştir. Trump ayrıca anlaşmanın tamamlanması ya da savaşa geri dönülmesi yönünde hareket edilmesi konusunda topun Netanyahu'nun sahasında olduğunu da açıkça belirtmiştir. Trump'ın desteğine güvenen Netanyahu, Gazze'de kalan yaklaşık 60 esirin serbest bırakılmaması halinde Orta Doğu'ya cehennem kapılarını açacağı ve savaşı da yeniden başlatacağı yönünde doğrudan ve dolaylı tehditlerde bulunmuştur. Gazze Ateşkes Anlaşması'nda ise İsrail'in Gazze şeridini Mısır topraklarından bağlayan Selahaddin Philadelphia koridorundan çekilmesinin Ateşkes Anlaşması'nın 42. ila 50. günü arasında başlayacağı açıkça belirtilirken İsrail Savaş Bakanı İsrail Katz, Perşembe günü yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Philadelphia koridorundan çekilmeyeceğini ve orada kalmaya devam edeceğini açıkça dile getirmiştir. Siyonist Kanal 12'nin haberine göre Katz, İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan topraklarında çekilmeyi reddettiği noktalara işaret ederken, Philadelphia koridoru Lübnan ve Suriye'de olduğu gibi tampon bölge olarak kalacak ifadelerini kullandı. İsrail yetkililerin daha önce yaptığı Philadelphia koridoru üzerinden Gazze'ye silah kaçırıldığı yönündeki iddialara işaret eden Katz, Philadelphia koridorunda çok sayıda tünel gördüğünü da ileri sürdü. İsrail Savaş Bakanı'nın da bu açıklamaları bir dizi saldırganlığın Ateşkes Anlaşması'nın ilk aşamada açıkça ihlal edilmesinin tamamlanması da bağlamındadır. Gazze şeridine yönelik saldırıların devam etmesi, yardımların düzenli olarak ulaştırılmasının engellenmesi, mobil evlerin ve çadırların girişinin engellenmesi, Gazze'deki hastanelerin yeniden inşasının engellenmesi gibi. Ateşkes anlaşmasının ilk 6 haftasında Gazze, Siyonistler tarafından anlaşmanın defalarca ihlal edilmesine tanık oldu ve dediğimiz gibi işgalciler insani protokolleri ihlal etmenin yanı sıra bir kez daha Filistin'in tutukluların serbest bırakılmasını da ertelediler. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumunu dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Ebrar gazetesi, uluslararası 42 kurumun Batı yakanın durumuna itiraz ettiğini, Elon Musk'ın Amerika'nın NATO ve Birleşmiş Milletler'den ayrılma planını onayladığını ve Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanlık döneminin uzatılma söylentilerinin başladığını belirtiyor. Keyhan gazetesi, İslam devrim liderinin yerli ve yabancı Kur'an-ı Kerim karelerini kabulündeki beyanatını kısaca şöyle aktarıyor.
Mübarek Ramazan ayının ilk gününde İslam devrimi lideri dün akşam Kur'an ile ünsiyet kurma meclisinde ve seçkin uluslararası kariler ve hocalar topluluğunda bireysel, toplumsal ve ulusal düzeyde Kur'an'ın şifa verici öğretilerine olan ihtiyaca değinerek Kur'ani toplum Allah'ın kitabının manevi kaynaklarının kalplere, düşüncelere ve dolayısıyla tüm insanların davranış ve eylemlerine akacak şekilde hareket etmelidir diye vurguladı. Ayetullah Hamenei, Kur'an'ı diğer ülkelerle ilişkiler alanında açık ve net bir rehber olarak nitelendirdi ve şunları ekledi. İran halkının diğer milletlerle bir sorunu yoktur. Ancak bugün kafir veya münafık güç odaklarından oluşan geniş bir cepheyle karşı karşıyadır. Kur'an-ı Kerim onlara nasıl davranmamız gerektiğini, hangi aşamada konuşmamız, hangi aşamada işbirliği yapmamız, ne zaman yumruğumuzu onların ağzına vurmamız ve ne zaman kılıç çekmemiz gerektiğini belirlemiştir. Doğru tilavet ve Kur'an'ı doğru bir şekilde dinlemenin bahsedilen tüm hastalıkları ortadan kaldıracaktır diyen Ayetullah Hamenei şunları ekledi. Kur'an iyi bir şekilde okunduğunda ve dinlendiğinde insanda iyilik ve kurtuluş motivasyonu da oluşturur.
İtimat gazetesi Avrupa liderliğinin Ukrayna'ya yardım konusunda acil oturum düzenleyeceğini, Amerika ve Avrupa arasındaki gerginliğin İran için bir fırsat sayıldığını, Trump ve Zelenski arasındaki gerginliğin İran'ın tutumunun haklılığını vurguladığını belirtiyor. İtilat gazetesi Gazze'de açlığın bir silah olarak kullanılması konusunda Katarlı yetkililerin tutumunu aktardığı haberinde şunlara yer veriyor.
Katar Dışişleri Bakanlığı yayımladığı bir açıklamada sivillere açlık çektirilmesi ve Gazze şeridinde gıdanın savaş silahı olarak kullanılması konusuna şiddetle karşıyız ifadesine dikkat çekti. Katar Dışişleri Bakanlığı uluslararası toplumu İsrail rejimini Gazze şeridinin tamamına güvenli ve sürekli insani yardım ulaşımını sağlamaya zorlamaya çağırdı. Bakanlık işgalci İsrail rejiminin Gazze şeridine insani yardımları durdurma kararını şiddetle kınadığını açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardımların girişinin durdurulmasının, ateşkes anlaşmasının, uluslararası insani hukukun Cenevre Sözleşmesi'nin ve dini öğretilerin açık bir ihlali olduğunu belirtti. Bakanlık bir kez daha Filistin meselesinin adaleti ve Filistin halkının meşru hakları konusundaki kararlı tutumunu vurguladı ve Filistinlilerin 1967 sınırları içinde Doğu Kudüs'ü başkent olarak belirleyerek bağımsız bir devlet kurma hakkını hatırlattı. Siyonist rejim başbakanlık ofisi ateşkes anlaşmasını ihlal ederek pazar günü yaptığı açıklamada Gazze şeridine tüm mal ve yardımların girişinin sabah saatleri itibarıyla yasaklandığını duyurdu.
Tahran Radyosu.
Emruz gazetesi İran petrolünün yaptırımların hedefi olduğunu, Ekonomi Bakanı'nın açılan gen soru ardından görevden ayrıldığını ve Cumhurbaşkanı'nın toplumda umut oluşturmanın tüm yetkililerin görevi olduğunu söylediğini belirtiyor. Keyhan gazetesi işgal topraklarındaki protestolara değindiği haberinde şunlara yer veriyor.
İşgal altındaki topraklarda Gazze Savaşı'na ilişkin politikaları protesto eden göstericiler bir kez daha sokaklara çıkarak işgal altındaki Kudüs'te Benjamin Netanyahu'nun ikametgahına giden yolu araç trafiğine kapattı. Siyonist protestocular pankartlar açarak ve İsrail rejiminin başbakanı Benjamin Netanyahu aleyhine sloganlar atarak ikinci aşama esir değişimi anlaşmasına onay verilmesini ve tüm Siyonist esirlerin Gazze şeridinden serbest bırakılmasını talep etti. Bu protestolar Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinin pazar sabahı itibarıyla Gazze şeridine tüm mal ve yardımların girişinin yasaklandığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Netanyahu ofisinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Bu karar anlaşmanın ilk aşamasının sona ermesi ve Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ile Batı Asya işlerinden sorumlu Amerika elçisi Steve Witkoff'un müzakerelerin devamına yönelik planına karşı çıkması üzerine alındı. Siyonist rejim başbakanlık ofisi Siyonist esirler serbest bırakılmadan ateşkese izin verilmeyeceğini ve Hamas hareketinin muhalefetine devam etmesi halinde bunun başka sonuçları olacağını ekledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Paris'te Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Paris'te yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımız ayrıca İran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olunuz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şehr Ramazan el-lezî unzile fîhil Kur'an.
Allah'ın ayı Ramazan.
Ramazan kerim kerim. Ramazan Rahim Rahim Şehrul İbade Şehrul Siyam Telqa's Saade ve Telqa'n Na'im Ramazan Kerim Ramazan Rahim شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının başlaması dolayısıyla sizler için hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan adlı programımızın 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Zamanlar ve mekanlar kendi başına hiçbir fazilete sahip değildir. Asıl önemli olaylar zaman ve mekana önem kazandırır. Yüce Allah, mübarek Ramazan ayının fazilet sebebini Kur'an-ı Kerim'in bu ayda nazil olması şeklinde buyuruyor. Allahu Teala ayrıca Kur'an-ı Kerim'in bazı seçkin sıfatlarını da anlatıyor. Bu sıfatlardan biri Kur'an-ı Kerim'in hidayet edici oluşudur ve daha da önemlisi Kur'an-ı Kerim insanı hidayete erdirmenin yanında ona hakkı batıldan ayırt etme ve böylece hakikate nail olma gücünü de kazandırır.
Mübarek Ramazan ayının manevi atmosferinde herkes Yüce Allah katına yaklaşmak için iyi bir yol bulmaya çalışır. Biz de tüm oruçlu kardeşlerimize bu uğurda sarf ettikleri emekte başarılar dilerken, sohbetimize İmam Seccad Aleyhisselam'dan çok güzel bir dua ile başlamak istiyoruz. İmam Seccad Aleyhisselam şöyle buyuruyor: Hamd, bize İslam dinini sunan ve bizi iyi yollarına yönlendiren Allah'a mahsustur. Ey Yüce Rabbim, Muhammed'e ve hanedanına selam gönder ve bizlere bu ayın faziletini tanıma ve hürmetini koruma ve bu ayda men ettiğin her şeyden sakınma faziletini ilham eyle. Ey Yüce Rabbim, Ramazan ayını bizim ibadet fısıltılarımızla doldur ve gecesini gündüzünü bizim ibadetlerimizle beze. Bize gündüzlerini oruç tutma ve gecelerini senin katına dua etmekle geçirerek sahura ulaşmaya yardım et.
Mübarek Ramazan ayında İran'ın kentlerini ve köylerini özel bir hareketlilik sarar. İran milleti bu mübarek ayı karşılamaya gider ve Ramazan ayına girmeden birkaç gün önce bu ayda ihtiyaç duyduğu erzakı temin etmeye ve ayrıca evlerine ve camilerine temizlik yapmaya başlar. Mübarek Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim tilavet meclisleri gençlerin coşkulu katılımı ile özel bir havaya bürünür. Bu tür meclisler camilerde ve dini mekanlarda fevkalade bir coşku ve şevkle düzenlenir. Bu meclislerde ulema ve müfessirler Kur'an-ı Kerim ayetlerini tefsir eder ve çeşitli sosyal ve ahlaki konuları anlatmaya çalışır. Öte yandan oruçlu insanların camilere ve dini mekanlara gelmesi, bu insanların hayır işlerine ortak olmaları ve sıkıntılı insanlara yardımda bulunmaları için iyi bir fırsat oluşturur. Değerli dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
İran'da fabrikalar, devlet daireleri ve çeşitli kurum ve kuruluşlar oruçlu insanların bu ibadet sırasında bulundukları şartları kolaylaştırmak üzere mesai saatlerinde bazı değişiklikler yapar ve çalışanlara bazı imkanlar sunmaya çalışır. İran'da iftar sofrası kurmak ve başkalarını bu sofraya çağırmak diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi yaygın bir adettir. İftardan sonra veya iftar sofrasında sıla-i rahim, eş dost ziyareti de İranlı ailelerin arasında yaygın bir gelenek sayılır. Bu ayda ilk kez oruç tutan küçüklere hediyeler verilir ve böylece Ramazan ayından iyi anıları olmalarına katkı sağlanarak bu ibadeti sürdürmeye teşvik edilir.
Ramazan ayında geleneksel tatlı ürünleri oldukça rağbet görüyor. İran'da her kentin kendine özgü yerel tatlıları vardır. Bundan başka mübarek Ramazan ayında lokantalarda halka Ramazan ayına özel yemekler sunuluyor. Sahurda da İranlı Müslüman aileler maneviyat, sevgi ve aşk dolu bir ortamda sahur için hazırlanan yiyeceklerle besleniyor. Oruç niyetiyle sahura kalkan insanlar daha sonra da sabah ezanı ile birlikte abdest alarak namaza duruyor. Bazıları da cemaat namazına katılmak üzere camiye gidiyor. Yüce Allah hepimize Ramazan ayında oruç tutan ve eşsiz fırsatlarından yararlanan kullara katılma şefkini inayet eylesin.
Şimdi hep birlikte Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerinden Bakara suresinin 185. ayetini dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Şehr-i Ramazan allazi unzile fihi'l Kur'an huden linnas ve bayyinatin minel huda vel furkan. Femen şehide minkumu'ş şehre felyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir.
Yüce Allah bu ayette orucun hükmü ve felsefesi ve belli birkaç günde tutulması gerektiğini buyurduktan sonra bu belli günlerin mübarek Ramazan ayında yer aldığını beyan ediyor. Ramazan ayı tüm aylardan daha faziletlidir. Zamanlar ve mekanlar kendi başına hiçbir fazilete sahip değildir. Asıl önemli olaylar zaman ve mekana önem kazandırır. Yüce Allah mübarek Ramazan ayının fazilet sebebini Kur'an-ı Kerim'in bu ayda nazil olması şeklinde buyuruyor. Allah-u Teala ayrıca Kur'an-ı Kerim'in bazı seçkin sıfatlarını da anlatıyor. Bu sıfatlardan biri Kur'an-ı Kerim'in hidayet edici oluşudur ve daha da önemlisi Kur'an-ı Kerim insanı hidayete erdirmenin yanında ona hakkı batıldan ayırt etme ve böylece hakikate nail olma gücünü de kazandırır.
Bu ayet aynı zamanda İslami hükümlerin kolaylığına işaret ediyor ve şöyle buyuruyor. Kim hasta veya yolcu ise oruç tutmasın ve kazasını yerine getirsin. Eğer hastalık veya yolculuk yüzünden oruç tutamadıysanız, tutamadığınız gün sayısı kadar başka günlerde oruç tutun. Allah'a iman eden insan, Yüce Allah'ın onu hidayete erdirdiği için Allah'a şükretmelidir. Ayet son bölümünde tekbire emrediyor ve böylece oruç tutmanın Yüce Allah'ın büyüklüğü için olduğunu ortaya koyuyor ve en son hidayet nimeti için şükredilmesi gerektiğini vurguluyor.
Hoca Abdullah Ensari güzel bir sözünde şöyle diyor. Ramazan ayı bedenimizi açlık ateşiyle yakmak ve tevbe suyu ile günahkar kalpleri temizlemek içindir. O zaman ey miskin, sana bunca şerefi sunan bu nimetin kıymetini bil. Nitekim tüm inançlardan üstün olan İslam senin için geldi. Tüm kitaplardan daha aziz olan Kur'an-ı Kerim senin için nazil oldu. Dünyalıların öncüsü olan Muhammed-i Mustafa senin peygamberin oldu. En şerefli ev olan Kabe senin kıblen oldu. En şerefli ay olan Ramazan ayı, günahların bağışlandığı ay, devlerin kovulduğu ve cehennem kapılarının kapandığı ay, senin yaralanman için belirlendi.
Değerli dostlar, şimdi sohbetimizin üçüncü ve son bölümünde yine İslam'ın mübarek Ramazan ayı ile ilgili beslenme ve sağlık tavsiyelerine kulak veriyoruz.
Geçen bölümde Yüce Allah oruç ibadetini emrettiği çağrısında hastaları ve güçsüz insanları bu yapıcı ve etkileyici ibadetten muaf tuttuğunu beyan ettik. Ancak bu ilahi emrin ardından bazı insanlar en ufak rahatsızlıkta kendilerini oruç tutmaktan muaf sayıyor. Oysa Yüce Allah, Bakara suresinde oruç tutmakla sizi zor durumda bırakmak istemediğini ve insanların duasını ve psikolojisini gözetleyerek oruç ibadetini emrettiğini hatırlatıyor ve bu yüzden insanlar için eğer bilecek olurlarsa oruç tutmanın daha iyi olacağını buyuruyor. Günümüzde oruç farizasının insan sağlığı üzerinde çok olumlu etkileri olduğunu ve oruç tutan insanların bu olumlu etkilerden ve manevi sağlıktan yararlandığını bilim adamları yaptıkları araştırmalar ile ortaya koymuştur. Nitekim bilim ve deneyimlerde oruç ibadetinin birçok hastalık durumunda sorun yaratmadığı gibi hatta bazı hastalıkları kontrol altında aldığını ve hafiflettiğini ve hatta tedavi ettiğini ortaya koymuştur.
Amerikalı uzman hekim Dr. Carlo şöyle diyor. Her hasta insan yılın belli bir süresi yemekten sakınması gerekir. Zira besin maddeleri size ulaştığı müddetçe mikroplar da sürekli gelişmektedir. Oysa yemekten sakındığınız zaman mikroplar da zayıflamaya başlar. İslam'ın vacip kıldığı oruç sağlığımızın en büyük güvencesidir. Tıp bilimi açısından oruç, vücut sağlığı ve başta sindirim sistemi olmak üzere organların mikroplardan arınması gibi sonuçlara söz konusudur. Oruç tutmak, insan vücudunu tazeler ve zehirlerden arınmasına vesile olur. Nitekim birçok hastalık bağırsaklarda besin maddelerinin bozulmasından kaynaklandığından bu sorun oruç tutmakla çözümlenebilir.
Beslenme uzmanı Dr. Zehra Abdullahi şöyle diyor. Araştırmalar oruç tutmanın çeşitli hastalıkların iyileşmesinde etkili olduğunu göstermiştir. Yanlış beslenme adetleri, obezite ve aşırı kiloların etkili olduğu hastalıklarda oruç tutmak çok faydalıdır. Araştırmalar ayrıca oruç tutmanın yüksek kolesterol oranında sıkıntı çeken hastalar için de çok faydalı olduğunu göstermiştir. Zira oruç, kandaki kötü kolesterol oranını düzenler ve iyi kolesterolün oranını yükseltir. Oruç tuttuğunuz zaman sindirim sistemi birkaç saatliğine boş kalır. Bir başka ifadeyle bu sistem ve bir nevi yemeklerin hazmedilmesi ve sindirilmesine rol ifa eden organlar dinlenir ve oruç ayından sonra daha iyi ve verimli çalışır.
Bir başka önemli nokta da oruç tutan insanların susamaktan korktukları için Ramazan ayında tuz tüketimini azaltmalarıdır. Dolayısıyla az oranda tuz tüketen bu insanlar daha az yüksek tansiyondan etkilenir. Nitekim bu ayın ardından da bu alışkanlıklarını sürdürecek olurlarsa yüksek tansiyon sıkıntısından kurtulabilirler. Mübarek Ramazan ayında doğru beslenme programı büyük önem arz eder. Çünkü bu durum hem yanlış beslenme alışkanlıklarını düzeltir, hem Ramazan ayının manevi bereketlerinden yararlanmaya katkısı olur.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının başlaması dolayısıyla sizler için hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan adlı programımızın 3. bölümünün de sonuna geldik. İbadetlerinizin Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Ya Ali, ya Azim, ya Gafur, ya Rahim, ya Ali, ya Azim, ya Gafur, ya Rahim. أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو سميع بصير يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور
كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim Peygamberimiz! Biz seninle biat edenleri, Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor. Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur, ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri, ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar, eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allah-u Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili kalıcı ıtır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber olunca edeyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Her çağda gençler kendilerine özgü özellikleri vardır ve her zaman daha fazla ilgi odağında yer aldıklarından ötürü de toplumlarda çeşitli meselelerin şekillenmesinde etkili rol ifa ederler. Bugün gençlerin en bariz özelliklerinden biri gelenekler ve göreneklerle yüzleşmeleridir. Eğer biraz dikkatli bakacak olursanız, günümüz gençliği sırasında yaygın olan adetler ve gelenek ve göreneklerin bizimkilerle çok zarif ama bariz farklılıkları görebilirsiniz. Öyle ki bazen hatta pek fazla bu konunun üzerinde odaklanmadan bunu görmek mümkün. Eğer aile yaşamımızın en önemli erkanlarından biri olan bir gençseniz, o zaman sizi kastediyoruz demektir. Konu biraz önce değindiğimiz gelenekler ve görenekler ve gençlerin yaşamı ile irtibatlıdır. Üstelik 21. yüzyıl olarak adlandırdığımız tarihin şu hassas diliminde söz konusu olan yaşamdan söz ediyoruz. Öyle bir yaşam ki gençler bu yaşamın gelenek ve göreneklerinden sayılarak kendilerine modern göstermeye çalışır. Sanki bu gelenek ve görenekler onlar için ayak bağıdır ve bu da mevzu bahis açık farklılığı daha da belirgin hale getirir.
Çeşitli toplumlarda insanların güncel yaşamının birer parçası olan geleneklerin müsbet ve menfi olmak üzere iki boyutu vardır. Ve devranın değişmesiyle bunlar da değişime uğrar. Gelenek ve göreneklerin olumlu yönleri insanların manevi, ahlaki ve sosyal açılardan gelişmelerine vesile olurken, olumsuz yönlerinin insanın gerilemesine ve alçalmasına yol açar. körü körüne taklit etmek geleneklerin olumsuz yönlerinden biridir ve Kur'an-ı Kerim bu durumu insanı helak eden etken olarak saymış ve şöyle buyurmuştur. Müşriklere İslam dinini izleyin dendiğinde onlar şöyle cevap verir. Biz atalarımızın geleneklerini izleriz. Günümüzde birçok genç insan gelenekleri ayak bağı gibi görür ve bu gibi sözlerin devrinin geride kaldığına inanır. Onlara göre artık hurafe haline gelen eski gelenek ve görüneklerin bir kenara bırakılması gerekir.
Oysa gerçekte bizler geleneklerimizde ayaktayızdır. Aslında gerçek şu ki her millet tarihiyle ayaktadır ve geçmişlerinin gelenekleri ve görenekleri bu tarihte önemli ve kalıcı bir yere söz konusudur. Bunların arasında insanların duygularını, sosyal ilişkilerini ve davranışlarını takviye eden geleneklerin yeri ayrıdır. Kur'an-ı Kerim iyi gelenekleri inşa edenleri takdir etmiştir. Gerçi bazı yıllara yeni dünyada geçmişlerden miras kalan geleneklerin ve yaşam tarzı baştan başa değişen şimdiki dünyada yaşamak için güvenli bir kılavuz olamayacağını düşünür. Bu dönem geçmiş yaşamla ilgili birçok varsayım ve ilke sürekli olarak felsefe ve bilim tarafından sorgulanan bir dönemdir. Öte yandan hiçbir insan ve hiçbir toplum geçmişinden ve çevresini saran kültüründen bağımsız hareket ederek yeni dünyanın sorunları ile baş edemeyeceği kesindir. Nitekim hepimiz ve her toplum köklere, geleneklere uzanan bir kimliğe sahiptirler.
Çağımız gençliği yeni bilim ve teknolojiye bağımlıdır ve farkında olmadan sevgisizliği, duygusuzluğu ve ebeveynden ayrılmayı tecrübe eder. Genç insan geçmişleri kayıtsız şartsız izlemeyi asla benimsemediği gibi sadece ebeveynini körü körüne taklit etmeyi de ve hatta bilginlerin sözünü delillere dayanmadığı takdirde kabul etmez. Bir başka ifadeyle çağımız insanı ve özellikle gençler geçmişlerimizden miras kalan her şeye sorgulama gözüyle bakar ve her şeyi bilim ve tecrübe nuru ile aydınlatmaya ve doğruları yanlışlardan ayırmaya çalışır. İnsanlar gerçeğe Rönesans çağında biraz aşırıya kaçtı ve geçmişle ilgili tüm kazanımları reddetti. Fakat günümüzde tüm bunlara sorgulama gözüyle bakar ve onları kabul etmek veya reddetmek üzere bir yol bulmak ister.
Tahran Radyosu.
Sosyoloji hocası Esedullah Rıza'yı şöyle diyor. Halihazırda gençlerin zamansal kapasiteleri çok farklıdır. Ve hakim kültürde karşı karşıya bulunduğumuz durumda ebeveynlerimizin kriterleri asla günümüz gençliğinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Ve bu yüzden de batının kopuk kültürü birçok durumda galip geldi gözleniyor. Örneğin eski usul evlilikler günümüz gençliği tarafından da asla benimsenmiyor. Gerçekte şimdiki hepimiz gelenek ve modernite arasında bir savaşa şahit olmaktayız. Bu değişimin bir yönü gençler için izdivaçta zorunluluk faktörünün ortadan kaldırılmış olmasıdır. Günümüzde medya ve özellikle uydu kanalları düşünceleri büyük oranda değiştirmiştir. Oysa şu modernite bile iletişimde kopuklukları söz konusudur ve içinde boşanma ve sevgisizlik gibi etkenleri barındırır. Üniversite hocası Rıza İbadi şöyle diyor. Günümüz gençliği bundan 2-3-10 yıl öncesinin gençliğinden çok farklıdır. bu konuda söylenmesi gereken en önemli mesele dünkü gençliğin bugünkü gençliğe kıyasla onurlu, saygın ve mert oluşudur ve görünen o ki bugünkü ailelerde gençler zamanla ve modern yaşam tarzı ile bu tür özelliklere yabancı oluyor.
Bu arada sosyal adetlere ve geleneklere değer vermenin ve onlara uymanın gençleri kontrol altına alan etken olduğu unutulmamalıdır. Bu gelenekler ve görenekler hurafe çemberinin dışında oldukları takdirde gençlerin sapmasını ve heba olmasını engelleyecek en önemli etkendir ve genç kuşağın yaşamı boyunca sözden amele ve karardan uygulamaya kadar her alanda uyulması gereken etkendir. Gelenek ve göreneklere uymak toplumun belli ve has bir kesimine özgü değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de kadınlardan cahiliye kadınlar gibi kendilerini başkaları için bezememeleri ve cahiliye kadınlarının yanlış geleneklerini izlememeleri istenmiştir. Bu yüzden genç kızlar ve erkekler tahrik edici veya başkalarının şehvetini uyandıracak veya toplumda parmakla gösterilecek şekilde giyinmemeleri gerekir. İslam düşmanları bu gibi meselelerin üzerinde büyük yatırımlar yapar ve Batı kültürünün yaygınlaştırmak ve insanları yapıcı kültürlerinden boşaltmakla İslami topluma darbe indirmeye çalışır. Daha net bir ifadeyle toplumda dini ve milli duyarlılıklar zedelendikçe veya yok oldukça kültür daha da kırılgan hale gelir. İslami toplumlarda sosyal gelenek ve göreneklerden biri gençlerin ev ortamında edepli olmaları ve çirkin sözcükleri telaffuz etmekten kaçınmalarıdır. Gençler ebeveyn karşısında alçak gönüllü olmalı ve hiçbir koşul altında onlara karşı agresif davranmamalıdır.
Gerçekte günümüz dünyası tüm ilerlemelere ve yeni teknolojilerine karşın sosyal geleneklere ve göreneklere uygun bir alternatif sunamamıştır. Ahlak ilkelere ve diğerlerinin çöküşü ise bekar yaşam eğilimi, toplu faaliyetlerden uzaklaşmalar ve bireysel hareketlere eğilim, günümüz insanı ve özellikle gençleri benimsedikleri olumsuz durumdadır. Bu durum geleneksel toplumlarda da hızla yayılmakta. Öyle ki genç kuşak artık eski geleneklere duyarsız olmaya başlamıştır. Belki de günümüz gençliği hızlı akli gelişme yüzünden bağımsız olmaya, daha eğilimli olmaya başladıkları söylenebilir. Fakat gerçek başka bir şeydir. İnsanların ben eksenli olmaya eğilimli olması bir nevi sosyal bozukluk olarak tanımlanır ve bu durumun tesirleri toplumun çeşitli boyutlarında ve sosyal ve siyasi ve iktisadi alanlarda kendini gösterir. Amerikalı filozof Fukuyama'ya göre günümüz yaşamının kalitesi ve ahlakının kısıtlı olması yüzünden hepimiz tedrici bir çöküşe şahit olacağız. Bu çöküş ahlaki açıdan kurumlarda ve en çok da ailelerle yaşanacaktır.
İşte bu noktada İslam, Kur'an-ı Kerim ve sünnete rücu etmek en güzel yaşam tarzını belirler ve gençlere en doğru yolu gösterir. Yanlış geleneklerle mücadele etmek ve zararlı olanlarını yok etmek, insanlara ve ailelere ve gelecek kuşaklara en büyük hizmettir. Zira nice insanlar ve aileler yanlış gelenekler yüzünden ağır bedellere katlanmak zorunda kalmıştır. Gerçekte bazı yanlış gelenekler gençlerin yaşamı ve geleceği üzerinde olumsuz etki yapar ve onların hakiki huzura kavuşmalarına mani olur.
Bazı toplumlarda ve birçok ailede yanlış geleneklerden biri izdivaç gibi önemli ve kader belirleyici bir durumla ilgilidir. Nitekim geleneklere uymak veya onuru korumak ve benzeri bahaneler yüzünden gençlerin yaşamının en güzel hadisesi korkunç bir kabusa dönüşebilir. Bu gibi yanlış yaklaşımın yüzünden birçok genç insan aile ocağını kurmaktan vazgeçmiş ve birçokları da bu yola büyük sorunların gölgesinde adım atmak zorunda kalmıştır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi yanlış gelenekleri izlemeyi reddettiği beyanatında İslam dini ve talimi gençler için en güzel kılavuz olduğunu belirterek gençlere şu tavsiyede bulunur. İzdivaç konusunda İslam'ın kutsal şeriatı cahiliyenin şartlarını bertaraf etti ve bir dizi yeni şartların ve geleneklerin temelini attı. Eğer biraz nikah ve izdivaç meselesi İslam'ın men ettiği şartlardan uzak olması ve İslam'ın temelini attığı şartlarla bezenmesine zemin hazırlayacak olursak, bu durumda nikah ve izdivacımız İslam'a uygun ve İslam peygamberinin rızasına göre olacaktır. Bu durumda hayat güzel olur ve karı koca iyi geçinir. Eğer maazallah İslam'ı men etti ve çöpe attı şeyleri bizler izdivaç anlaşmasına karıştıracak olursak, o zaman nikahımız cahiliye nikahı ve işimiz de cahiliye işi olacaktır.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri adlı sohbetimizi dinlediniz. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.